Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz. İslam'dan Hayata Ölçüler programındayız. Bundan önceki programımızda günah konusunu görüşmeye başlamıştık. Günah neden günah? Günah nedir? Hocam günaha ilginç bir tarif getirmişti. Bir işletim hatası mı demiştik?
İşletme hatası.
İşletme hatası demiştik. Ama günah üzerinde konuşulabilecek konu, günahın dereceleri var demiştik ve büyük günah konusu üzerinde de duralım istemiştik. Günahı kebair, büyük günahlar diye bir kategori var İslam ıstılahında. Oradan başlayalım istiyorum. Günah ve toplum konusu üzerinde duralım. İnşallah. Günahı özendiren toplum semini, günahtan caydırıcı toplum duyarlılığı, bunlar üzerine de konuşalım istiyorum. Hocam, bu günah-ı kebair kavramı nedir? Büyük günah nedir? Neler var büyük günah içerisinde? İsterseniz oradan başlayalım hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın üzerine ceza koyduğu veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu normal bir günah değildir, büyük günahtır dediği günahlara kebair, yani büyük günahlar, evet, diye isim veriyoruz. Büyük günahlar veya küçük günahlar Allah'a karşı işlenmiş bir hata olması bakımından aynıdır. Evet. Ama üzerine ceza tahakkuk etmesi bakımından günahı büyük veya büyük olmayan diye ikiye ayırabiliyoruz.
Büyük günah, Allah'a karşı işlenmiş olması bakımından,
o bir defa adı günah, evet, demek zaten.
Evet.
Allah'a karşı hata işliyor olmak, işletme hatası dediğimiz şeyi yapıyor, evet, olmaktır. Yani günahımızı günah olarak belirleyen Allah'tır.
Evet.
Dolayısıyla kul Rabbine karşı hata ettikten sonra bunun büyük ve küçük olması kul açısından çok şey değiştirmiyor. Ama tövbesi, geri dönüşümü ve benzeri açılardan bakıldığında büyük günah daha farklı.
Orada bir söz hatırladım da onun için öyle bir şey yaptım hocam. Yani günahın büyüklüğüne, küçüklüğüne değil, kime karşı, hı-hı, işlendiğine.
İmam Gazali'ye nispet, evet, edilen bir söz, evet, bu. Yani ince düşünüldüğünde, yani ben günah işledim, büyük müydü küçük müydü ayrımından önce kime karşı işledim,
evet,
diye,
evet,
bakarsa kul günaha karşı laubalileşmez, gevşemez. Aksi takdirde şeytan önce küçüklerle başlatıyor zaten.
Evet.
Eğitiyor. Günahta
büyükleri işleyebilir hale getirir.
Yalama hale getirince büyük kendiliğinden geliyor zaten. O yüzden büyük küçük ayrımı bu açıdan yanlış olur.
Yani günah işleme de demek ki bir psikolojik hazırlık.
Evet, bir altyapısı var.
Altyapısı var. Evet.
Ya bir çocuğun ilk yalan söyleyişini düşünmek, evet, sonra büyüdükten sonra yalan organizesi yapmasını düşünmek. Yani, evet, yalanı çocuk söylerken yani yalan olduğunu anlamadan söyleyecek kadar, ona göre yalan söyleyecek bir ortam yoktur ama duya duya, göre göre, tatbik ede ede iyi bir yalan organizatörü olabiliyor sonunda,
evet,
bir çocuk. Yani en basit örnek olarak. Şimdi 50-70 arası büyük günah var. İmam Zehebi isimli büyük bir alim rahmetullahi aleyh El-Kebair isimli bir kitapta bunları topluyor. 70'e kadar çoğaltıyor bunları.
Daha az bilinir ama, değil mi? Böyle sanki daha
sınırlı
sayılır.
Şimdi daha az şundan biliniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahih bir hadis-i şerifte 7 büyük günahtan kaçının buyuruyor.
Evet.
Yani ilk 7'yi Efendimiz belirliyor.
Evet.
Ama ondan sonra geri kalanlar yani diğer hadislerde münferit sayıldığı için evet. Onları alimler toplayıp 70'e kadar çıkarıyorlar. Bir kısmı yani büyük günahlardan mıdır, normal günahlardan mıdır diye ihtilaf edildiği için yani ortalama 50 kadar suç İslam toplumunda yüz kızartıcı, toplumdan tecrid edilmeyi, Müslümanlar arasında fasık Müslüman olarak damgalanmayı gerektiren suçlardır. Bunların içinde de çok büyük olan yani ilk yedinin içinde de ilkler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ilk yedi günahı zikrederken yedi helak ediciden kaçının diyor. İçtenibu es-seb'al mubikat, helak eden yedi şeyden kaçının diyor. Günahı biz tercüme ederken yedi büyük günah diye tercüme ettik. Yani ilk yedisi bunların ciddi bir şekilde helak edici. Bireyi de toplumu da helak edici niteliği var.
Belki şeyin büyük günah olmanın gerekçesini de anlatmış oluyor Peygamberimiz değil mi?
Çok evet.
Helak edici olmak. Evet.
Yani helak ediyor ama bireyi de helak ediyor cehennem evet. açısından. Toplumu da helak ediyor ümmet huzuru açısından.
Evet.
Yani faiz mesela bunlardan bir tanesi. Anneye babaya asilik bunlardan bir tanesi. Zina bunlardan bir tanesi. En başta da Allah'a şirk vardı.
Evet.
Sihir mesela. Çok enteresan. Büyü, sihir vesaire Allah'a şirkten sonra geliyor.
Evet.
Namuslu kadınlara iftirada bulunmak altıncı büyük suç. Evet. Yani sıradan bir olay gibi görüyoruz. Yani bizim burada mikrofon önünde telaffuz edemeyeceğimiz kelimeyi işte sadece sinirlendiği için birisine kullanıyorsun.
Evet, evet.
Yani hatta kadına da değil oğluyla kavga ediyorsun. İşte sinirleniyorsun.
Seni, hakaret ediyorsun.
Seni dövüyor, sen onu dövemiyorsun. Bu sefer annesini itham eden bir cümle kullanıyorsun.
Evet.
Sen şöylenin çocuğusun diyorsun. Diye. Bu yeryüzünde helak eden altıncı büyük suç.
Evet. Müthiş. Yani bu İslam toplumunda bile o kadar çok kullanılıyor.
Yaygın ki. Ama evet. Bu ümmetin toplumunun birbirlerinin namusunu, onurunu Allah'ın garantisinde bilmesi gerekiyor.
Evet, çok önemli.
Bu yüzden yani A şahsı bayan olan B şahsına bir ithamda bulunuyor. Bu ithamın bedeli bir müminin onurunun zedelenmesi oluyor. Ama kişisel bir hak olarak siz o B şahsı mahkemeye müracaat edip işte manevi tazminat davası açıyor filan. Bu bitmiyor. Yani bu evet. Allah'ın kıyamet günü hesabını soracağı bir suç oluyor. Belki konumuzu biraz dallandıracağız. Ben enteresan bir örnek vermek istiyorum. Büyük günah kavramının açıldığında nelere götürebileceğinde. Evet. Şimdi mesela biz mikrofonun önünde telaffuz edemeyeceğiz ama A erkek B'ye işte annesi üzerinden şöyle
diyor.
Sövmeye daha hayvani kelimeler de katıldığı için belki o anlaşılmaz. Yani iffetiyle ilgili. Sen evet. Senin anan şöyledir demeye evet, gelen. Evet. Şimdi fıkıhta şöyle bir kural var. Bazı müçtehitlere mahsus bir kural bu. Diyor ki A B'ye sövecek. Ama direkt sen şöyle çocuksun dese mahkemeye verecek. Kadı buna ceza verecek.
Evet.
Altıncı büyük günah işleyecek. Şimdi sinirli ve gergin bir anda demiyor bunu. Yani senin anan şöyledir demiyor. Ama diyor ki benim anam namusludur diyor. Bu kadar.
Bundan sen de kendi payına düşeni al gibi bir manada.
Yani kavga ediyor, dayak yiyor. İşte sen de şöylesin diyemiyor. Bu suç şeriat mahkemesine intikal edecek. Bu sefer dolaylı olarak benim anam tertemiz kadındır diyor. Yani nereden çıktı senin anan tertemiz bir kadındır
söylemek.
Sözü? Yani kulağı arkadan gösterip senin anan böyle değildir diyor. Bunu bile mahkemeye intikal ettirildiğinde iffete müdahale olarak görülmüş.
Enteresan.
Yani taariz deniyor buna. Dolaylı olarak diyeceğini diyor, boşalıyor yani zaten.
Söz ustalığı falan günahı küçültmüyor yani.
Küçültmediği gibi yani bu ayrıntıya varıncaya evet. kadar büyük günahların kirletebileceği alanlar koruma altına alınmış demek ki.
Evet.
Çünkü her işlenen günah iman ortamını, mümin kitleyi kirletme riski taşıyor.
Hocam bu, isterseniz şöyle madde madde duralım. Bir, en azından şu yedi büyük günah nedir? Onlar yani topluma, bir Müslüman topluma yönelik etkileri itibariyle neden o büyük günah çerçevesi içine alınmıştır?
Evet.
Mesela şirkten başlayalım.
Evet.
Yani şöyle bir miktar konuşalım onu istersen.
Şirk günahların günah.
Evet.
Yani günah babası şirktir. En evet. büyük günahtır. Ama hocam isterseniz şirkten önce şöyle bir noktayı koyalım. Bu konuları konuşurken insanlar geçmişimizde böyle bir şey var. Tamam, Nurettin Hoca ile Ahmet abi bizim helakimizin kararını verdiler deyip umutsuzluğa neden oluyor. Şunu unutmayalım. Burada konuşacağımız, ismini vereceğimiz bütün günahlar şirk hariç Allah'ın mağfiret dairesine dahildir.
Dahil, evet.
Mağfiret dediğimiz şey onlar içindir zaten.
Evet.
Yani bir umutsuzluğu değil, dönüş talebini konuşuyoruz.
Evet.
Umudu aslında konuşuyoruz.
Dönüşün yolunu açmayı.
Yolunu açmayı.
Yani biraz yaptığımız yanlışlıkların farkına varmayı ve ya ben neler yapmışım ama ben bunun bedellerini taşıyamam gibi
evet.
değil mi?
Yani intihara teşvik etmiyoruz, yaşamanın önemini evet, anlatıyoruz evet. gibi. Yani bu bir tür dini intihar gibi, insanlar battık filan düşünüyorlar. Evet. Küfür, şirk hariç batmak yok. Yani Allah'a hamdolsun.
Bunu şöyle bir şey planlamıştık. Zaten haliniz de biliyorsunuz. Yani daha sonra tevbeyi konuşalım diye. Değil mi? Yani günahtan sonra.
Evet.
Yani o da bir manada böyle bir hazırlığı ifade ediyor zaten.
Şüphesiz. Şimdi şirk Allah'a ortak koşmak demek.
Evet.
Ama bu Türkçesinden anlaşıldığında Allah birdir diyenlere karşı yok ikidir, dörttür, yedidir deyip Allah'ın ortağı var. %50 hissesi filan, %60 istedi. Ortak kelimesinden bu anlaşılıyor. Yani evet. göklerin, yerin idaresi işte %80 Allah'ın, işletme ortağı olarak %20'si daha var gibi.
Evet.
Yani teşbihimiz iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Ortaklık bu anlamda değil.
Evet.
Allah'ın kulun gözündeki Allah'lığının değerini düşünecek inançlar demektir şirk.
Biraz açalım hocam.
Açalım
yani şirk aslında yani bizim İslam kültüründe çok kullanılan bir kelime.
Çok kullanıyoruz.
Allah'a imanın hemen yanında yani sapma
şirk koşmayacak.
Olarak. Yani sapma olarak ama yani bu kavramlardan da epey uzaklaştık. İçini doldurmakta zorlanıyoruz. Birazcık yani hakikaten böyle bir imanımızı sahih kılmak için o duyarlılığa ihtiyaç var. Nedir şirk yani?
İşte bunu evet. tekrar vurguluyorum. Yani evet. şirk Allah'a ortak koşmak diye tercüme ediliyor.
Evet.
Ortak kelimesini Türkçe'de biz yani hisse sahibi olmak olarak anlıyoruz.
Evet.
Sanki Allah'ın işte göklerde işte gök tanrısı, yer tanrısı var demekle sınırlı kalıyor. O değil. Müminin Allah'a bir bakışı var. Nedir bu? Beni yarattı, rızık veriyor, cenneti var, cehennemi var, bana hesap soracak, ibadet istiyor benden. Her şeyi o yaşatıyor, o öldürüyor, o diriltiyor, çocukları o yaratıyor vesaire.
Evet.
Şimdi bütün bunlar, mesela yağmuru Allah yaratıyor.
Evet.
Allah indiriyor, Allah kısıyor diye düşünüyoruz. Hani bu arada kuraklık Tabii. sorunumuz var ya. Şimdi bütün bunlarda bir insan geliyor diyor ki ben işte filan sistemle yağmur yağdırabilirim diyor. Yağmur yağdırabilirim sözünü soruyoruz. Nasıl yağdırabilirsin diyoruz. Ya yağmurun nasıl yağacağı belli işte şu oldu bu oldu da ben de füze gönderdim de yolunu şaşırttım bulutun aşağı indi. Bunu kim yaptı? Ben yaptım diyor. İki jeoloji mühendisiyle birleşip yaptım diyor. Şirk bu işte.
Hmm.
Ben yaparım dediği şeyi Allah'ın kul ben de yaparım ya da bizim abi yapar dediği zaman bu şirk. Yani ortak koşma, hisse dağıtma anlamında bir ortaklık değil. Allah'a ait büyüklüğü
paylaştırma.
İnsanın başka biriyle paylaştırması.
Evet.
Mesela çok basit bir
bunu
misal.
Bilinçli yapmak, bilinçsiz yapmak. Yani çoğu zaman da Yani böyle bir Allah'a ortak koşma, yani şirk niyetiyle belki yapılmıyor bu ama
şüphesiz.
Ama gidiş oraya doğru.
Ama hocam mermi bilinçli bilinçsiz kafana sıktın mı mermi bu yani. Mermi, bilinçli bilinçsiz çok şüphesiz belli noktalarda kul Allah'ın affına muhatap bu işte. Ama mesela çok basit bir örnek daha, boncuk takımı.
Evet.
Yani bizim çocuğumuzu Allah korur.
Evet.
Celle Celaluhu. Böyle iman ediyoruz. Koruması için de sağlığını koru diye ilaç da emretmiş. Evet. Allah yaratmış. Doktor da emretmiş. Doktora git ilaç versin demiş. Aşı yaptır demiş. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama mavi bir taş parçasını çocuğun omuzuna takıyorsun. Bunun bir ilaç, manyetik bir uygulama veya benzeri bir formülü var mı? Yok. Niye? Bizim nenem vardı. Nenem de çocuklara takardı. Bu olunca cin gelmezmiş. Bu olunca esasen formülüze edilebilir ilaç gibi kimyasal bir niteliği vesairesi veyahut da bir kaşkolu çocuğun boynuna takıyorsun boynu üşümesin diye.
Evet.
Fiziki bir boyutu var.
Koruma var. Evet.
Ama manevi metafizik bir uygulamayı bir boncuğa takıyorsun. Mesela beyaz taş bağlamıyorsun, mavi taş bağlıyorsun.
Evet.
Bu uygulama da yarattığını korur Allah ilkesini zedeliyor.
Evet.
O boncuk oranında da şirk var ortada. Neyin şirki bu? Allah'ın çocuğu korumasının oranı %90'lara düşüyor. %10'da o boncuk koruyor.
Evet.
Bu bilinçli bir şekilde takıldığında yani en azından büyük günah olur. Çok daha ileri gidildiğinde de dinden çıkarabilir insanı. İman evet. dairesinden çıkarabilir. Namaz bir daha kurtarmaz o şahsı.
Evet. Fakat bunlar gelenek haline gelmiş. Belki şöyle bir şey geldi aklıma. Ya şirke karşı bir hassasiyet eğitimi yapmak lazım. Yani çünkü birçoğu bunların bilinmeden işte gelenek falan dedemden kalma, ninemden
ama
kalma.
Ama üstadım gelenek diyoruz ya, şirkin kendisi bir gelenektir zaten. Yani şeytan
evet.
çok eskidir.
Evet.
Şeytanın kıdemi bütün insanlardan daha eski. Şirkin evet. tarihi çok eski hocam.
Evet.
Yani Adem Aleyhisselam'ın hemen peşinden şirk başladı. Yani şu tarihte bu tarihte değil ama Adem Aleyhisselam 10 bin senelikse 9 bin senedir şirk var yeryüzünde.
Evet.
Yani kültürümüzde vardı, örfümüzde vardı, nenem yapardı, dedem yapardı, kıyamet günü makul özürler değil bunlar, kabul edilebilir özürler değil. Bu sebeple bir Müslüman olarak biz imanımıza sahip çıkabilirsek, yani Kur'an kültürümüz, Kur'an anlayışımız olursa kendimizi koruyabiliriz. Elbette iman bizim tarafımızdan istendiği gibi şeytan tarafından da yok edilmeye uğraşılacak.
Evet.
Yani şeytan çok güçlüydü ya Rabbi diye bir mazeret mi göstereceğiz kıyamet günü? Şeytan
bir
güçlüyse,
anlamı yok o mazeret.
Böyle bir mazeret yok. Bu sebeple şirk en büyük tehlike idi. Burada bir kelimenin üzerinde durdum. Yani şirki ortaklık diyorsa anonim bir ortaklık gibi filan anlaşılmasın diye bu açıklamayı yaptım. İki, şöyle bir sıkıntımız var üstadım. İnşallah yanılırız ama maalesef yanılmıyoruz. Şirk, cahiliye, zulüm gibi kelimeleri kullandığımızda birdenbire 1400 seneyi siliyoruz. Hemen geri gidiyoruz. Ebu Cehil, Übey ibn Halef.
Onlarla bitirmek gibi.
Onların dedim zulüm mesela, internetin de bir zulüm aracı olduğunu düşünmek istemiyoruz. Bilal zavallı hep kırbaçlandı diyoruz.
Evet.
Zulüm deyince Bilal ve Ammar akla geliyor.
Onlara
Sümeyye
yapılanlar
akla geliyor.
Evet.
Bunlar zulmün pratiğinin milyarda biri.
Evet.
Milyarda biri. Bugün de zulüm var. Bugün de cahiliye var.
Evet.
Kitaplar cahiliyeyi kaldırmadılar.
Evet.
Kitap veyahut da internette bilgi ağında çok yük olması, bilgi olması insanların cahilliğini kaldırmadı. Ebu Cehil de Allah biliyordu.
Evet.
Kıyamet, cennet, cehennem biliyordu. Ama cahildi yine. Cahilliğin babasıydı. Çünkü bildiği inadına bir bilgiydi. İşe yarar bir bilgi değildi. Şirk de aynı şekilde Mekke müşrikleri diyoruz. Mekke müşriğinden Mekke takısını kaldırınca müşrik neredeki oluyor şimdi?
Evet.
Halbuki bu eylemin kendisidir suç olan, Mekke'de yaşayıp da müşrik olmak diye bir şey yok ortada. Yani
1400 yıl önce de
vardı. Şirk, 1400 şirk, sene sonra da olacak. Evet, 10.000 sene sonra
eylem varsa.
Yani, o kadar ki bir yerde karşılaştım. Çok esef ettim. Yani üstelik de böyle mürekkep yalamış denir ya, Aydın Münevver kardeşlerimizdi. Bana dediler ki Nurattin Hoca, bu müşrik kelimesini yoğun kullanıyorsun. Kullanmasan daha iyi olur. Benim şirk zemini oyar diye bir dersim vardı. Şirk zemini oyar diye. Bunu kullanmasan iyi olur. Niye dedim?
Ya damlaya damlaya.
Zemini oyar. Şirk fark etmeden de altı uyuyor. Sonunda küt diye düşüyorsun sen. Ama o arada namazlar devam ediyor. Oruçlar devam edebiliyor. Dedim ki neden? Ya dedi, şimdi sen şirk dedikçe akla Mekke geliyor dedi. Yani o Mekke'yi artık öyle hatırlamayalım ya dedi. Allah Allah dedi. Nasıl Mekke akla geliyor? Ya dedi, Mekke müşrikleri, Mekke döneminde olan bir olay. İslam geldi elhamdülillah, Ebu Cehiller gitti gibi. Çok esef ettim buna. Yani mürekkep yalamış münevver insanlar şirki, müşriği sadece bir döneme mahsus bir facia olarak görüyor. Ben de dedim ki o zaman daha kolayı var. Kur'an-ı Kerim'de müşriklikle ilgili 100'den fazla ayet var. Bunları da indirelim de hafızlıkta biraz daha kolaylaşsın zaten dedim. Hiç Kur'an-ı Kerim tarihin bir döneminde kalacak bir şeyi kıyamete kadar namazda bile okuyun der mi?
Ya.
Yani o zaman en büyük Kur'an'ın en muazzam suresi İhlas suresi, o Kur'an'da gereksiz bir sure.
Ya da Resulullah Efendimiz o büyük günahların başına bunu koyar mı yani?
Yani üstelik de bunu söylediği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin tarihe karışmıştı. Mekke müşrikleri yok olmuştu. Dedim ki ona, bak ben sana kaliteli bir müşrik listesi dizeyim dedim. Bir, bütün Hristiyanlar, şu andaki bütün Hristiyanlar en büyük müşriktirler.
Evet.
Neden en büyük müşriktir bütün Hristiyanlar? Çünkü Allah'a ortak koşmanın en kıpkırmızı kızıl şeklini yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Allah üçtür diyorlar ya.
Evet.
Yani teslis dediğin şey üçtür. Dolayısıyla mesela şu şöyle dinler bir araya gelsin deniyor da kim kiminle bir araya geliyor ya? Biri Uzeyr Allah'ın oğludur diyor. Müşrik oğlu müşrik. Ne Yahudisi?
Evet.
Öbürü de İsa Allah'ın oğludur diyor aşağı. Nasıl Hristiyan? Onlar Hristiyan bile değil ki, nasıl onunla bir masaya oturuyorsun dedim. Ya dedi, liste kalsın dedi, burası daha yeter dedi. Yani mesela Hristiyanlar müşriktirler. Neden? Çünkü Allah'a ortak diyoruz. Bırak ortağı, eş ve oğul koyuyor. Yani normal bir ortak da değil. Yani bir aile düzeni kuruyor Allah Teala için. Maazallah. İnsan söylerken bile yani böyle acayip tüylerim hareketlendi. Yani bunu söylemesi bile onu anlatıyor anlamında söylemesi bile tehlikeli. Binaenaleyh şirk insan vakasında vardır. Teslimiyetini yer yer zedelemek, vefasızlık. Yani eşler aldatma diye bir kelime kullanıyorlar ya birbirleri için, beni aldattı. Belki dinen suç değil, kanunen ayıplanmayacak, suçlanmayacak bir şey. Buna rağmen insanın paylaşma hastalığı var.
Evet.
Yani kendini blok olarak bir yere verip blok olarak birisinden alıp bir daha o paketi açmama, öyle 50 sene 100 sene saklama insani ilişkilerde de bir sorun.
Şey diyorlar hocam, hani gözünde göz izi var. Yani insan birisinin gözünde göz izi varsa bile onu bile kıskanıyor da, yani değil mi? Rabbimize, yaratanına,
Celle Celaluhu,
Celle Celaluhu, ona karşı böyle bir şirk koşmak yani gerçekten büyük bu, zulüm yani.
Yani bunu özellikle üstadım, şirki bir basit ortaklık görmemek, çok önemsememiz lazım bunu. İki, yani şirk dediğimiz şey insan bünyesinin ürettiği bir hastalıktır. İnsan devam ettikçe kıyamete kadar devam edecek.
Onun için sürekli bir hassasiyet
yani
gerekiyor.
Yani Kur'an-ı Kerim'in İhlas Suresi'nin 3 defa okununca bütün Kur'an okunmuş gibi olmasındaki mecaz çözülmeli üstad.
Evet. Nurettin Yıldız hocamla günahı konuşuyoruz. Günahın büyük günahlar bölümü, oradan da şirk üzerinde duruyoruz. Yani büyük günahların başında günahların zikri, günahların günahı olarak Resul-i Ekrem Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin en başta zikrettiği günah, Kur'an'ın zulüm olarak nitelediği günah. Hocam, İhlas suresinin 3 kere okunmasının Kur'an'a bedel olmasının da şirk hassasiyeti.
Bedel demeyelim, Kur'an'a muvazi
Kur'an olmasının gibi. Da evet, şirke karşı bir hassasiyet donanımı olduğunu ifade etti. Oradan devam edelim. Birkaç diğer büyük günahı da bu arada değerlendirelim diyorum hocam. Buyurunuz.
Şimdi şirk ile ilgili bir şey daha söylemek lazım. Şirkin dışında işte 60, 70, 80 daha günah var diyelim.
Evet.
Hepsinin ortak bir paydası var. Hiçbiri için Allah bunu affetmeyeceğim, bunu cezalandıracağım buyurmuyor.
Evet.
Her günahın af kapısı açıktır.
Evet.
Kul yeter ki tövbe etsin. Şirk için yoktur bu. Şirkin tövbesi yoktur. Yani şirkin mağfireti yoktur.
Şirkten dönüş.
Dönüş manasında değil.
Dönüş vardır ama. Yani zihni arındırmak.
Var. İman var.
İma, yani İman. Zihindeki o şirk tortusunu atmak.
Attıktan
vardır.
Sonra
evet.
Kapı herkese açık.
Evet.
Yani şirk ne kadar büyük olursa olsun, ben bıraktım ya Rabbi diyene Allah sen kal orada almıyorum seni demiyor.
Demiyor, evet.
Yalnız fark şurada. Şirk, kul kendisi dönerse affediyor Allah.
Evet.
Gel iman et diyor. Diğer bütün günahlarda ise kul tövbe ederse Allah Teala kesinlikle tövbesini kabul ediyor. Tövbe etmezse, kıyamete intikal ederse büyük günahlar, şirkin dışındaki büyük günahlar, Allah Teala cehennemde cezanı çek, cennete gir diyor mümin olarak öldüğü için. Veya işte şefaate uğruyor, bir şefaat görüyor onun için. Veya Allah-u Teala bir sebeple mağfiret ettim seni diyor.
Evet.
Ama şirk için bunlar yok.
Evet.
Şirke şefaat ve benzeri hiçbir şey umut yoktur. Şirkin tek umudu dünyada iman etmektir.
Belki hocam o şirkin zorluğu biraz da zihin formatında yaşanıyor olması. Yani bir kere insan oralara saplandı mı, hakikaten bütün bir zihni yapıyı bozuyor o şey. Onun için de yani ben biraz mesela şirke karşı bir hassasiyet donanımı, bir iman bilgilenmesi değil mi? Bir iman eğitimi gerekiyor. Yani şirke asla kapı aralamayacak bir iman eğitimi.
Şimdi hocam imanı sosyal bir tercih gibi görünce bu şirkin anlamı olmuyor. Yani İşte Türkler Türkiye'de doğarlar, Müslüman diye bir gelenekten doğarlar. Cenazelerini muhakkak kıldırırlar. Yaşlanınca hacca giderler. Böyle bir Müslümanlıkta şirk eğitimi olmaz. Ama eğer Müslüman olmak kainat üzerinden bakıldığında Allah'tan yana olmak diye adlandırılırsa,
evet,
her şeyini Allah'a endekslemiş bir yaşam tarzının adı Müslümanlık olursa, şirkin neye mal olduğu anlaşılıyor o zaman.
Evet.
O zaman bakıyorsun ki insanoğlunu Allah müminler ve mümin olmayanlar diye ikiye ayırmış. Şirki mümin olmayanlardan sızmış kimyasal bir sorun olarak telakki ediyorsun.
Hmm.
Toplumun içine sızıyor. Önce bireye sızıyor. Sonra bu yavaş yavaş topluma yayılıyor. Mümin toplum içerisinde şirk küfür tarafına kaçacak bir sorun oluşturuyor. Barajı deliyor.
Evet.
Mümin kitlede fesada neden oluyor. Mesela Allah cehennemle korkutuyor.
Evet.
Cennetle umutlandırıyor. Saf mümin cehennem korkusuyla günahlardan uzak duruyor. Salih bir insan oluyor. Şirk bulaştığında A, B, C versiyonlarıyla hangisiyle olursa olsun şirk bulaştığında önce kendisi yerleşiyor beyne, topluma, ondan sonra günahlara davetiye çıkarıyor. Mazeret uydurmayı beceriyor insanlar.
Hı.
Bu sebeple buyurduğunuz gibi şirk sıradan bir günah değil. Beyin üzerinde beyin fonksiyonlarını tümöre uğratan, beyin fonksiyonlarını, işlevini yitirttiren bir hastalık.
Evet, çok
bu,
önemli.
Bu sebeple zina bile en çirkin, yani şirkten sonraki en çirkin günahlardan biri olduğu halde nihayetinde mesela şöyle şöyle bir ceza ile insan ondan kurtuluyor. Tövbe ile kurtulabiliyor. Ama dönüyorsun şirke, şirk %100 dönüş istiyor. Yani iman istiyor yeniden. Bu sebeple şirk büyük günahların da büyüğü. Evet. Suçların suçu, günahların günahı. Şirk hepsi ondan ürüyor.
Evet.
Şeytan da bütün günahların faili, ana dispiratörü deyim yerindeyse, ilk itirazı ben niye secde edeyim ki, bende de bir az çok güç var. Hı. Yani ilk şey isyanda şirk hastalığı vardır.
Evet.
Kendini güç sahibi görme hastalığı vardır. Bu sebeple bir hastalık düşünüyoruz, kolum kırılıyor mesela. Çok basit, alçıya alınıyor vesaire. Yani oyuncak gibi, hatta kendiliğinden de eğri büğrü tutuyor kol, hiç doktora gitmesen bile. Ama kandaki hücreye karışmış bir hastalık öldürmeden bırakmıyor bir de.
Evet.
Öldürüyor. Onun için yani bir kısım hastalıkları başkasına bulaşmasın diye karantinaya alıyorlar.
Evet.
Doktorlar maskelerle giriyor hastanın yanına. Yani iyileştirirken bile başkasını öldüren bir hastalık. Şirk de böyle.
Evet.
Şirk beyin hastalığıdır. Kan hastalığıdır.
Evet, şeyi de konuştuk. Epeyce konuştuk şirki ama hocam. Şöyle de bir şey. Aslında yani malum günahı bir Müslüman için işletim hatası diye niteliyoruz.
Evet.
Yani şirki de günah olarak aldığımıza göre gene bir Müslümandan söz ediyoruz. Yani
Müslümandan ama, söz ediyoruz ama
işte ama sınırda bir şey bu. Yani işletim hatasından çıktı çıkacak bir durum söz konusu değil mi?
Yani zarar bazen o boyutu alıyor ki artık ölmüş sayıyoruz. Yani
evet,
beyin
evet.
fonksiyonlarını tamamen bitiriyor. İlk girdiğinde hala Müslüman yaşıyor. Tıpkı kana karışmış ölümcül bir mikrop hemen öldürmüyor. Evet. 3 gün içinde öldürüyor mesela diyelim. Kanser hücresi.
Evet.
O 3 günde yaşıyor görünüyor.
Evet.
Müdahale edilirse, kurtulursa hasta ayakta kalıyor. Kurtulması 3 gün sonra bitiriyor.
Evet.
Şirk de mümine veya mümin bir topluma girdiğinde hemen o gün kafir yapmayabilir.
Evet.
O düzeyde şirk olmayabilir. Yani Allah yoktur diye haşa bağırmak belki büyük bir suç. İşte Allah 3'tür 4'tür haşa böyle bir şey söylemek büyük suç. Belki bu değildir ama bir boncukla başlıyor olabilir bu.
Evet, evet.
Bir boncuk zafiyeti ya da kandaki bir karışımı gösteriyor olabilir. Bu sebeple şirki biz ölümcül görüyoruz ama belki de anlaşılması gereken noktalardan biridir. Yani müşrik dediğin Allah tanımaz, peygamber tanımaz, peygambere kılıç kaldırmış adam ya. Bu da haçtan yeni geldi. Haçtan yeni gelmiş. Üstelik mesela öyle sahne oluyor ki Mekke'de şirk yaptın deniyor. Mekke'de şirk yaptın deniyor. Bu bir risk. Burada üstadım isterseniz yani uygun görürseniz bu şirk konusuna bir açılım getirmek istiyorum. Belki
lütfen.
Konuyu sadece şirkte daraltacağız ama şimdi bilhassa haç dedim de oradan giriş yapmak istedim. Yani filancalar diye bir isim vermemiz doğru değil. Belli yörelerdeki mümin kardeşlerimiz, mesela Suudi Arabistan'daki yaşayan kardeşlerimiz, oradaki mümin kardeşlerimiz şirk ve müşrik kelimesini çok kolay kullanıyorlar.
Tekfir çizgisi gibi. Yani.
Burada çok enteresan bir örnek vereyim. En çok tenkit edildiğim konulardan biri rabıta sorusuna verdiğim cevaptır.
Evet.
Antalya'da hanımlarla yaptığımız bir toplantıdan bir bayan eşinin rabıta yapıyor diye ona karşı çıktığını, bunu şirk gördüğünü vesaire anlattı. Ben de ona cevap verdim. 3000, 5000, 10000 değil. Yani artık bitecek kadar bir ilgi gördü o. Ben onu dedim gitti böyle bir stüdyo bile değildi orası. Ulu orta bir yerde cevap vermiştim. Şimdi bir grup orada şu cevabı verdim ben. Evet, rabıta Bakara suresinin şu ayetleri, Ali İmran suresinin şu ayetleri filan gibi böyle namaz gibi tarif edilip dinde bir yere oturtulabilir bir şey değildir.
Evet.
Ama Hristiyanlıktan da intikal ettiğini söyleyecek kadar da, yani cümlelerin ortalamasını söylüyorum. Hristiyanlıktan intikal ettirdiğini söyleyecek kadar da ileri gidilmemesi gereken bir uygulamadır. Şu ki bir mümin rabıta yapmayı kendisine huzuru açısından, ibadet lezzeti açısından faydalı görüyorsa yaparsan yap.
Evet.
Yapmayan da kafir oldu denemez. Yapana da müşrik demek çok tehlikeli.
Evet.
Çünkü müşrik ve şirk ötesi olmayan bir ölümün ifadesi. Daha ötesi evet. yok bunun. Ya bunu Allah'tan korkmak lazım. Bunu nasıl kullanıyorsunuz diye söyledim. Üstadım, sanki bir aspirin tarif ediyormuşsun gibi. Yok aslında sayılır. Şu müşrik demek lazım. Tavizdir bu. Ödüm patladı üstadım. Yani ödüm evet. patladı. Neden? Yahu bir insanın müşrik olması Ebu Cehil'in ikizi olması demek.
Ya
bunu üstelik
bu kadar
de
kolay.
Olsa olsa bir ibadet hatasından evet. mesela namaza iki rükû yapmış fazladan diyelim.
Evet.
Yani bunu Allah rızası için yaptığını düşünen bir insan üzerinde uygulama abes, tehlikeli. Bir de hadisi şerif var. Bir mümin bir mümine kafirlikle itham ettiğinde ortada kalmaz bu. Döner geri gelir. Eğer o adam da yoksa sahibini bulur. Bir grup kardeşimiz, böyle radikal madikal diye isim vermek istemiyorum, şirk kelimesini ulu orta, yani evet. para limiti gibi kullanıyorlar. İşte lira, dolar der gibi müşrik, mümin. Çok tehlikeli üstadım. Yani Allah'tan korkmak lazım. Bir, bu şirk bizim aramızda ne kadar dolaşırsa o kadar da revaç bulacak demektir bu.
Belki hocam, yani çok müşahhaslaştırmak yerine zihniyet planında uyarıları
evet.
yoğunlaştırmak lazım. Yani şunlara yönelmemeli vesaire. Mesela rabıta konusunda da, şimdi biliyorsunuz yani tasavvufta bu bir disiplin olarak, bir terbiye metodu olarak evet. kullanılıyor. Şimdi geçen Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile de bir sohbetimiz oldu. Sami Efendi Hazretleri ile şey olarak. Orada da geçti bu rabıta. Yani rabıta muhabbettir. Terbiyede bir metottur. Ama daha ötesine gitmemek lazım gibi bir mesela ifade kullandı o da. Yani daha ötesinde ne var efendim dedim. İşte risk var dedi. Yani,
evet.
yani risk var dedi.
Şimdi, riski olmayan ne var hocam?
İşte o riske işaret etmek lazım ama bunu bir terbiye müessesesi olarak da yani bulunduruyor tasavvuf. O da önemli bir tecrübe getiriyor. Oradan da şirk çıkarmak yani o da
oradaki
hakikaten.
Oradaki cümlelerimden birinde dedim evet. ki o cevapta yani 3000-5000 değil milyonlarca müminin asırlardan beri yaptığı bir işe şirk demek.
Evet.
İslam'ı %80'ini cehenneme atmak demek. Ne yapıyorsun evet. siz dedim. Hocam cevapta birisi ısrarla avukat bir kardeşimiz Hemze diyor ki bütün insanlık öbür tarafta olsa ne olacak diyor. Mümin bir kişi kalmaya razı insan değil midir diyor. Ya hocam ödüm patladı.
Evet,
nereden ben böyle bir söz çıktı?
Mugalata mı denir?
Ama hocam mugalata 3 kişi 5 kişi olur evet, ve evet. okumamış cahil insan yapabilir bunu hani.
Kolay çiziliyor insanların üstü hocam.
Hocam kafirin üstünü kimse çizmiyor. Bir umut bekliyor herkes. Yani teslis sahibi %100 cehennem kütüğü bir kafire umut bağlıyorsun. Yok işte şöyle yaptı böyle yaptı. Ola ki cennete girer. Ebedi cennet göreceği yok adamın. Ona evet. bir umut bağlıyorsun. Sabahlara kadar namaz kılan adamı. Yani bir kere şunu söylemek lazım. Yani bu bir içtihat meselesidir. Mümin kardeşimizden içtihadı böyle görmeyen de kendi bildiği gibi yapsın. Evet. Sen de nasıl terbiyeni yapacaksan yap.
Ya ama gene uyarılar yapılabilir. Ama hakikaten müşahhaslaştırıp şey yapmak yani bir kesimi üstüne çizgi çekmek. Ya bu kabul edilemez.
Yani şimdi biz evet burada şirki konuşuyoruz ya. Şimdi böyle ödüm patlıyor yani ateş mi yayıyoruz ya da benzin mi veriyoruz elindeki bir olana
yani. Müşahhas yapıyoruz mücerret yapıyoruz. Yani şu çerçevelere dikkat etmek lazım diye. Bu uyarılar da bence ihtiyaç hocam. Yani,
elbette ama evet. hocam düşman için hazırladığımız silah elimizde patlar o zaman.
Evet.
Yani biz Ebu Cehiller için hazırlanmış bir programı anamız babamız için söylüyorum. Bir kardeşimiz geldi. Psikiyatrik tedavi görüyor hocam.
Evet.
Hususi Konya'dan kalktı geldi. Psikiyatrik tedavi nedeni ne biliyor musunuz hocam? Bir böyle keskin arkadaş grubu içerisinde o müşrik, bu müşrik, şu müşrik böyle saymışlar. Aynen izah edeceğim. Dedi ki biz dedi yani sıradan sokakların kafir dolu olduğuna, müşrik dolu olduğuna hükmediyorduk dedi. Ondan sonra evet. dedi annemize babamıza kadar intikal etti dedi. Bir gün eve gittim. Anneme dedim ki sen imanın ne durumda seni test etmek istiyorum dedim. Babam yanıma geldi. İkisine de beraber iman testi yapmış.
Allah Allah.
Vay be kafir herifler, müşrik herifler diye onların müşrikliğine karar vermiş. Testten geçememiş. 70 yaşında kadın, 75 yaşında babası.
Evet.
Bundan sonra yatmış. Allah Allah. Sabahleyin bu evi terk ederim ben düşünmüş. Bunların evinde ne işim var benim gibi.
Evet.
Sabahleyin kalktığında hasta olarak kalkmış. Hastaneye kaldırmışlar bunu. Ben kafir, müşrik bir anne babanın çocuğu olarak niye yaşadım? Bu kadar cahillik nasıl yaparım diye düşünmüş.
Evet.
Yani
çukura düştü.
Bomba
yani.
Elinde patlamış hocam.
Evet,
elinde
evet,
patlamış.
Evet. Çok ben de, maalesef böyle şeyler.
Dinle dedim ki güzelim, merak ettim dedim, seni bu bilgiye ulaştıran nedir dedim. Bana da bir izah eder misin dedim. Tabii hocam dedi. Üstadım 4 dakika konuşabildi. İşte Ebu Cehil Efendimiz böyle dedi. Onlar şöyle diyorlardı. Dedim ki biraz daha izah etmen gerekiyor dedim. 3 dakika daha konuştu. 7. dakikada pili bitti hocam.
Evet.
Başladı aynı cümleleri tekrar etmeye. Dedim ki bak güzel kardeşim, 7 milyar insanız bu dünyada. Adam başına 1 dakika konuşmayı bile az görüyorum ben. Sen milyara 1 dakika konuşuyorsun dedim. 7 dakikada bitirdin İslam'ı dedim ya. Başka imanla ilgili bildiğin bir şey yok mu senin? Yok dedi. Dedim bak 7 dakikalık bilgiyle insanların imanıyla oynama dedim.
Evet.
Tabi
evet.
Hiçbir faydam olmadı hocam. Beni de basit
tabii,
gördü.
Doğru, evet.
Bu bir hastalık.
Evet.
Yani bu hastalıktan çekinmemiz gerekiyor. Yani müşriklik bir afet, bir ölüm. Ebu Cehil müşrik olarak öldü. Allah da siz dikkat edin diyor bize.
Evet.
Bu yakıyor.
Evet.
Bu yakan şeyle oynamak da tehlikeli. Başkasının üstüne atmak da tehlikeli.
Evet.
Bir kere bireysel olarak bu müşriktir kararını münferiden vermemiz yanlış hocam.
Evet.
Filan hatası şunu diyebiliriz. Bu şirke götüren hatalardandır deriz.
Evet, evet.
Bu normaldir. Ne gibi? Mesela deterjan yersen kanser yapar. Deterjan yenmez.
Evet.
Yahut da şu kanser yapar denebilir ama deterjana tutan da kanser oldun öleceksin denmiyor.
Evet.
Yani kanser yapan bir şeye tuttun demek başka, kanser oldun demek öleceksin
evet.
demek başka. Yani bu şirk konusunda Allah'tan korkmak gerekiyor. Ciddi bir şekilde Müslümanlar olarak biz kendi katillerimiz gibi, yani hatta kendi imanımızın da katili gibi camilere girip çıkacak halimiz yok. Yani camiye nefret etmeyi beraberinde getiriyor bu. Kendi akrabalarından uzaklaşıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşrik olduğu belli olan amcasını son nefesine kadar bırakmadı.
Evet.
Sen müşrik olup olmadığı hakkında kimsenin fetva vermediği birisini müşrik diye selam kesiyorsun.
Evet.
Bunu da Allah rızası için yapıyorsun. Yani şirk bir afet, müşrik afete düşmüş, helak olmuş birisidir. Ama kimin müşrik olduğuna kararı Allah verir.
Evet.
Kullar birbirlerinin hükmünü verdikleri zaman bu hayatın bir anlamı kalmaz.
Bazen de yani başkasını yargılama sapmasının aracı haline geliyor. Değil mi hocam?
Bu bir teselli. Bu bir teselli. Yani kendini düşünmüyorsun, başkasının imanı üzerinden cennet pazarlıyorsun. Yani evet. Adeta şöyle oluyor. Cennet 4 kişilik. Biz de 4 kişiyiz zaten. Bir kişi daha gelirse yer kalmaz bize. Bunu atalım demek gibi oluyor. Yani böyle 4 kişilik bir araba gibi düşünüyoruz cenneti herhalde biz. Bu kadar basit olmamalı. Bu evet tarih boyunca bir yani cehennemle itham etme bir hastalık olarak hep var olmuştur. Ama şimdi internet vesaire gibi yayılan bilgi araçları yani Ebu Cehiller için kullanılmış veya işte o tip işte Firavun için kullanılmış ifadeleri bir cami imamı için kullanıyor. Hac'tan dün gelmiş bir Müslüman için kullanıyor. Evet bu tehlikeler var. Hac'ta da insan kafir olabilir. Bu mümkündür. Allah muhafaza buyursun ama olup olmadığının kararını Allah bilecek.
Evet.
Kul da biliyorum dediği zaman tehlikeli bir iş yapıyor. Hele hele birbirimizi mesela çok daha basit yaygın bir misal hocam. Evet rabıta konusunu örnek verdik. İşte filan devlet dairesinde memur olan filan şu sistemde şu görevi alan da müşriktir diye milyonları aynı anda cehenneme dolduracak böyle nükleer bir karar gibi kararlar Allah muhafaza buyursun. Bunun vebali çok ağır kıyamet günü. Mümini cehenneme atmak.
Şöyle bir şey yani herhalde bu bölümde de ancak biz bu konuyu görüşmüş olacağız. Şimdi bu bir kişi, iki kişilik bir iş değil malumunuz. Yani neredeyse bir akım oluşuyor. Bununla tabii, bağlantılı.
O yüzden
yani,
konuşuyoruz. Yani,
akım oluşuyor. Bir cereyan oluşuyor. Ya bunun hani psikolojik altyapısı ne? Bu kadar bir hani bir kişi saptı. Tamam, o ne yapalım, böyle bir aykırı bir tip falan. Yani bir aykırı bir cereyan. Bunun altyapısında ne olabilir? Yani çünkü oranın da tedavi edilmesi gerekiyor. Ben de bir kere böyle bir tanıdığım arkadaşım vardı. Yani bugün diyor herkes yeniden la ilahe illallah demeli. Yeniden la ilahe illallah demeyeni ben işte mümin saymam. İşte anasına babasına kadar o sorgulamayı yapan tanıdıklarım oldu yani. Böyle bir zihniyet, yani bunun bir psikolojik altyapısına dair ne söylenebilir?
Yani üstadım, bir kere çok net bir şekilde şunu söylememiz gerekiyor. Bunun önlenmesi mümkün değil. Çünkü insanlar obezite olup çok yemek yedikleri gibi, yani yemeği, evet, gıdalanmayı ölümüne neden olacak şekilde kullandığı gibi imani kavramları da obezite gibi kullanabilir insanlar.
Evet.
Yani bu normal. Efendimizin sağlığında da yapılmış bu. Ama ikaz etmiş hemen. Ne yapıyorsunuz demiş. Bu din güçlüdür. Dinle iddialaşmayın, altta kalırsınız buyurmuş. Evet. Bir itidal üzere. Evet. İşte sabaha kadar, evet, namaz kılanı reddetmiş.
Evet.
Ayakta güneşin altında durup terliyim Allah için diyene otur oturduğun yerde ne yapıyorsun, git gölgelen buyurmuş. Böyle ibaret olma. Yani dinde ya,
o gün bile peygamberimizi aşmaya çalışan,
aşma maksadıyla yani, değil tabi aklınca, evet, müthiş, evet, bir yani ibadet yapacak, evet, gibi. Bu sebeple imani konularda bir aşırılık hastalıktır. Bu hastalığa yer yer bireysel de olsa insanlar kapılabilirler. Bizim asrımızda şöyle bir sorun var. Birisi Avustralya'nın bir köyünde ben kafamın üstünde yürüyeceğim artık, ayaklarım da güneş görsün diye bir mezhep kursa herhalde. Evet. Bir 50-60 bin taraftar bulur Facebook sayfasından, yani o gün bir taraftar bulur herhalde.
Ben de diyorum sokakta yılan oynatsanız etrafımızda bir grup toplarsınız yani.
Hindistan'da toplanıyor zaten. Yani, evet, evet. Uzaktan seyredilir de yanına sokulmaz gene, evet, insanlar herhalde. Evet. Yani bu sebeple taraftar kolay bulunabiliyor. Ben daha önceki derslerde de sık sık zikrettim. Bir meşrebi olan, ashab-ı kirama kadar silsilesi dayanan mürşitlerin etrafında İslam yaşanmalı üstadım.
Evet.
Yani bu eline her diploma alan ya da her mikrofonun karşısında geçen, her kitap yazan istediği gibi konuşabilirse bu liberal bir İslam'a doğru götürür bizi. Bu sefer eline silah alan da Allah için adam öldürür. Mikrofonu alan da ifsad eder. Onu da Allah rızası için yapar üstad. Kur'an bile çoluk çocuğun elinde tartışılan bir kitap haline gelebilir maazallah. Yani bu fikir başıboşluğu diyelim. Ya da irşat vazifesiyle Allah'ın mükellef kıldığı kullarının oturup tesbih çekme hakkı yoktur diyorum ben. Oturup tesbih çekme zamanında değiliz. Köy mü kasaba mı dolaşıp bizim tesbihimizi insanlara Rabbimizi hatırlatmak, cemaat ruhumuzu hatırlatmak olmalı. Yani dili çalışabilenler, cebinde parası olanlar, Allah için bir şeye muktedir olabilenler kendilerini düşünmemeli, farzları yerine getirmeli, nafile olarak da. Yani
sadece kendi küpüne çalışmamalı.
Yani bunu şöyle diyelim, farzlardan zaten tavizimiz yok, vaciplerden yok ama nafileleri emri bin marufa, irşada ayırmalıyız.
Evet, güzel.
Yani
güzel.
Bir üniversite talebesi farzları yerine getirmeli, ondan sonra da bir kişiyi daha öğle namazına götürmeyi, öğleden sonra sünneti 4 rekat kılmaya tercih etmelidir.
Evet. Hocam Allah razı olsun. Yani büyük günahlara devam edeceğiz, öyle anlaşılıyor.
Günahlar büyük olunca.
Evet, yani onlar önemli hassasiyet noktaları. Hepimiz kendi zihin yapımızı, hayatımızı tasih etmeye uğraşıyoruz. Onlara bir miktar daha devam ederiz inşallah. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında beraberdik. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla, bendeniz Ahmet Taş Getiren. yeni bir programda buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalınız.